Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin, Terapistin Sufi Olursa adlı eserinden hocamızın istifade ederek tasavvufu psikolojik açıdan nasıl istifadeye sunarız, bu konuları hocamızla tartışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad'ım.
Hocam bu hafta ilginç konularımız var sizin eserinizden. Kitap okumak insanın iyileşmesinde katkıda bulunur mu? Hocam şimdi biliyorsunuz pek çok self help diyorlar buna. Kendi kendine yardım et kitapları evet. Var piyasada. Sanki hocam bu piyasa siz de aynı zamanda editörlük yapıyorsunuz. Evet. Türkiye çok gelişmemiş gibi. Bir kısmı yani böyle çok egzantrik batıdan tercüme şeklinde.
Evet.
Ne düşünürsen olursun şeklinde biraz havai kitaplar var. Böyle yani hakikaten insana yardımcı olan eserler de sanki hocam sizin bu eseriniz mesela güzel bir eser. Yalnız bu kalitede eser de zor az bulunuyor sanki.
Evet çünkü ya çok teorik kitaplar var bizde yerli üretilmiş. Çeviriler dediğiniz gibi batı koşullarına göre daha çok kapitalist insan, bireyci insan modeli öngörüyor. O da bize ters düşüyor.
Evet.
Gerine dayalı olarak hazırlananlar ise çok fazla kitabi. Çok teorik şey olması lazım, hayatla iç içe geçmiş, gündelik yaşamda yol gösterecek bir reçete tarzı ya da bir şey tarzı, yol haritası tarzı
evet.
Bir şeylerin olması lazım. Bir de yeni kuşak hocam, yani sadece yeni kuşak gençler değil, bu zamanın insanın hocam en büyük sorunu zaman sorunu ve en büyük sorunlardan birisi diyelim. Dolayısıyla insanlar şey istiyor, diyor ki, bana sözü uzatma diyor. Edebiyat yapma. Felsefe yapma. Evet, bana söz söyle, reçete. Ben onu alırım ya da almam. O bana kalmış. Ama diyor bir de bu sözü bana çok şey söyle. Punduna getirerek söyle. Böyle şeyi anlamı bana çarpıcı bir şekilde sun. Böyle
yani ben kızgın, uğraşmayayım, kafamı yormayayım.
Yormayayım bir de şu beni harekete geçiren bir söz söyle diyor. Yani sadece doğruyu söyleme diyor. Beni kışkırtacak bir söz söyle diyor. Ben o söz beni şey etsin, harekete geçirsin. Çünkü benim en büyük sorunlarımdan birisi kendimi harekete geçirmek. Doğruyu ben biliyorum diyor ama diyor yapamıyorum. Bana öyle bir söz söyle ki diyor hem söz işime yarayan söz olsun hem beni harekete geçiren bir söz olsun.
Şimdi hocam hakikaten sanki söz söylemeseniz daha iyi der gibi oluyor. Yani hem harika bir hakikati söyleyeceksin hem de metodun çok harika olacak.
Ama mesela hocam ilahi hitap böyle değil midir?
Aynen.
Değil mi? Ya ilahi hitabın amacı sadece insanlara tırnak içinde düz mesaj vermek değil. Onları harekete geçirecek, onları böyle sarsacak, silkeleyecek, kendine getirecek. Yani bir şey de dil de içeriyor yani.
Bence hocam bu konuda en başarılı Mevlana Hazretleri. Hakikaten Mevlana Hazretleri'nin üslubu
evet.
Kur'an üslubuna çok benziyor. Konudan konuya geçişler var. Konuları böyle çok üst ve değişik metaforlarla hikayeler anlatım var.
Evet.
Şimdi hocam oraya gireceğiz. O zaman bu hocam tekniğe biblioterapi diyorlar demişsiniz bu psikoterapilerde. Yani hocam insanın okuyarak kendini tanıma gayreti. Ben hocam bu konuda Batı'da çok güzel eserler yapıldığını gördüm. Hakikaten tefekkürle, düşünceyle alakalı, kendini tanımayla alakalı. Yani hani hocam bizim sufilerin bir kelamı kibarları var. Kendini bilen Rabbini bilir.
Evet, evet.
Yani insan kendini tanıdıkça herhalde hocam psikolojik açıdan daha böyle bir sağlam duruş oluyor.
Evet. Batı esas olarak ne üzerine odaklanmış? İnsanın yeteneklerini geliştirme üzerine odaklı bir psikoloji birikimi ve kişisel gelişim sektörü oluşmuş. Tabii psikoloji kısmında bir psikoterapi de var. İşte kişilik bozuklukları olsun ya da başka psikolojik sorunları, nevrotik ve psikotik sorunları halletmek amaçlı olarak. Sonuçta bunların bir kısmı insanların okuyarak bir yere kadar gidebilir. Diyelim ki nevrotik bozukluklar, diyelim ki nedir? Gündelik takıntılardır. Hafif depresyondur, bizim üzüntü, sıkıntı, bunaltı, daraltı dediğimiz şeyler. Bunları insan kendi kendine üstesinden gelebilir, okuyarak da gelebilir.
Yani hocam biz tasavvufta şöyle bir şey diyoruz, tasavvuf satırlardan değil sudurlardan öğrenilir. Yani bir kısım olaylar var ki insan kitap okuyarak, dinleyerek kendini geliştirebiliyor. Ama bazı şeyler de var ki
evet.
Artık göğüslerden o satırda ve sudur meselesi bir göğüsten bir insandan öğrenmeniz gerekiyor.
Evet. O heyecanı, o coşkuyu, o enerjiyi alması lazım. Ama bir kısmı da dediğiniz gibi kitaplardan. Nitekim İslami ilimlerde hocam en çok kitap yazılan ilimlerden birisi tasavvuf değil mi?
Tabii binlerce kitap yazılmış bu sahada.
Şimdi mesela Mevlana diyelim ki Mesnevi sadece şey için mi yazmış? Mevleviler için mi yazmış? Hayır. Sadece diyelim ki sufi çevreler için mi yazmış? Hayır. Değil mi? Pek eskiden camilerde bile hocam şey diliyordu. Hatta Mesnevi haneler vardı. Özel olarak Mesnevi okunuyordu. Veya Süleymaniye kürsüsünde Fatih Camii'nde Mesnevi okunurmuş hocam.
Ki yani, insanlar kendisini daha iyi tanısın. Kendinin evet. Farkına varsın diye. O zaman hocam şöyle bir şey tavsiyede bulunalım belki kıymetli dinleyicilerimize. Hocam ona geçmeden Mevlana'dan bir efendim alıntı yaparak bu şeyi mi tamamlayayım? Yani nasıl basılı kitaplara nasıl bakarız bu konuda yazılmış kitaplara? Şöyle diyor Hazreti Mevlana. Hikmet müminin kaybolmuş malı olduğundan kimden duysa inanır, kabul eder. Fakat kendisini hikmetin yanında bulursa nasıl şüphe edebilir ki?
Hı hı.
Susuz birisine acele et çabuk kadehteki suyu al iç desen susuz. Bu bir davadan ibaret. Yürü ey davacı benden uzaklaş demez diyor. Yani hocam şunu demek istiyor. Biz müminler hikmeti nerede bulursak alırız. Ve onun tadından tanırız diyor Hazreti Mevlana. Yani evet. Batı kaynaklı olabilir, doğu kaynaklı olabilir. İslam'a uygun olduğu sürece,
evet.
İslam'ın ahkamını aşmadığı sürece çok istifade edilecek şeyler var hocam. Özellikle hocam bu deneysel psikoloji
evet.
konusunda. Yani deney yaparak ortaya çıkan psikolojik yaklaşımlarda ben hemen hemen hocam şimdi İslam'a aykırı hiçbir şey göremedim şimdiye kadar.
Evet, nerede sapmalar başlıyor? İşte daha teorik, daha böyle metafizik alana doğru bir açılım olduğunda oluyor. Ya da işte temel yaşam duruşun ne olacak? Mesela Batı psikolojilerinde ve psikoterapilerinde birey merkezde. Ama bu birey daha çok bizdeki bencil kişiliğe karşılık geliyor. Bencil tarz, egosantrik insan. Tabii bu şeyde şöyle bir sorun da var bir tarafta hocam. Bizde özverili olacağız derken kişiliğimizi eritebiliyoruz içinde bulunduğumuz çevrede. Halbuki tasavvuf bencil insan istemiyor. Yoksa kişilikli insan istiyor. Yani tasavvufun öngördüğü insan şey demek değildir. Silik kişilikli insan değil. Kişisel özelliklerini geliştirecek. Bu kesinlikle bir şey değil. Bazen bu bir tür şey olarak algılanıyor. Sanki bencillik gibi algılanıyor. Halbuki tasavvufun amacı zaten senin Allah vergisi olan içindeki o kişisel yetenekleri geliştirmek değil mi?
Hocam çok ilginç bir şeye değindiniz. O kadar güçlü kişiliği var ki sufinin bazen başkalarının toplumun menfaati için kendi menfaatini dahi baskılayabiliyor.
Evet.
Aslında hocam bu çok güçlü bir kişiliğin göstergesidir.
Tabii bu kadar yüksek özveride bulunabilmek için evet. güçlü bir kişiliğe insanlara çünkü omuz veriyorsun. Yani eyvallah. Güçlü değilsen o omuzun o insanları şey demez, kaldıramaz. Bir de bunları yaparken de şey gözüyle yapmıyor. Bir karşılık o insanlardan bir karşılık bekleyerek yapmıyor. Onun beklentisi Allah'tan.
Eyvallah.
Yani iyiliği yaparken muhatabından daha fazla şeye bakıyor. Allah'a bakıyor yani.
Hocam şimdi bu kitapta diyorsunuz ki kendine ve başkalarına ilişkin farkındalık sağlama. Esasında hocam bu tasavvuf kitapları bu manada çok güzel bilgiler sunuyor. Yani İmam-ı Gazali, evet. Mesnevi. Yani hocam esasında tasavvuf bir bakın bu manada duygu kontrolü. İşte Gatap evet. bölümünü okuyorsunuz Mevlana'da veya evet. ne bileyim İmam-ı Gazali'de. Yani başkalarımızla ilişkiler hocam belki burada sufilerin en önemli özelliği empatiyi çok yapmaları.
Aynen.
Başkalarını farkına varmak. Hocam şöyle bir şey söyleyebilirsek doğru olur mu bilmiyorum. İnsanın maneviyatta mertebesi arttıkça etrafındaki varlıklar hakkındaki farkındalığı da artıyor.
Kesinlikle. Hatta o kadar artıyor ki mesela insanları değil sadece bu defa hayvanları, bitkileri hatta taşı, toprağı İbn Arabi Hazretleri bir örnek veriyor. Diyor ki hiçbir gerek yokken diyor taşı taşta kırarsan onun bile hesabını verirsin diyor. Yani niye kırdın ki?
Diyor ki hocam yani yumuşak taşı sert taşla rahatsız etme diyor. Hocam bazen sahil kenarına gidip taş atıyoruz sağa sola.
Evet evet.
Yani
evet.
iş olsun diye.
Evet.
O bile esasında o varlığın zikrini belki zedelediğimiz için veya bir çiçeği kopardığımız için tabiatta durup durarken bir çiçeği koparıp bir otu koparıyoruz.
Evet.
Bir zararsız hayvanı öldürüyoruz. Bu konuda hocam sufilerin çok güzel dehşet farkındalıkları var. Yani
evet.
ben hep anlatıyorum bu Beyazı Bistam Hazretleri bir seyahat esnasında hocam bir yerde ara vermiş bir hurma ağacının altında muhtemelen. Sonra devam etmiş yolunda. Bir sonraki molasında belki 4-5 saat çölde devesiyle yolculuk yapmış. Bir bakıyor ki hocam çıkınında iki tane karıncacık. Eyvah demiş, ben bu hayvancağızları, bunları vatanlarından ayrı düşürdüm. Tekrar devesine binmiş. Bir önceki mola yerine
evet.
İki karıncayı yeri götürmek için. Çünkü karıncalar bir
sürü hayvanıdır.
Sürü, ne diyor hocam, koloni halinde
yaşıyorlar.
Koloni
halinde yaşıyorlar.
Yani yüz binlerce karınca bir arada yaşıyor. Eğer iki karıncayı alırsanız onlar ölüme terk etmiş oluyorsunuz.
Mahkum etmiş oluyorsun, evet.
Şimdi hocam bu farkındalık normal bir insanda olmaz herhalde.
Evet, olmaz. Şimdi psikolojinin genellikle birey merkezliğini vurguladı ki hocam. Mesela transpersonel psikoloji var. En yeni zaman zaman atıf yapıyoruz ve yararlandığı kaynaklardan birisi odur. Mesela transpersonel psikolojide insanın kendini aşması çok önemseniyor. Yani sadece kendi iyi oluşu değil, ekoloji,
etrafındaki bütün varlıkların iyi oluşu.
Evet. Yani sadece sosyal çevre değil, ekoloji, fiziksel çevreyi de dahil ederek onların da iyi oluşu, kendini onlarla özdeşleştirmek. Bir zaman hocam dünyanın en güzel mağaralarından birisi hocam Tokat'ta, Ballıca Mağarası. Oksijen düzeyi de dışarıda ortalama oksijenden daha yüksek.
Çok ilginç. Uşanlama
geliyor. Diyelim ki böyle biz birkaç kilometre yürüdük içeride hocam. Yokuş aşağı, bir de doğal bir mağara olduğu için inişli çıkışlı. Nefes nefese kalmanız lazım. Öyle olmuyor. Bol oksijen var. Mesela oranın rehberi vardı. Yani rehber orayı öyle anlatıyor ki sanki mağaranın dile gelmiş hali, yani mağaranın dili olmuş, mağaranın aklı olmuş, onun adına konuşuyor. Ben hayatta öyle bir şey görmemiştim.
Yani basit bir mağara değil, onun için sanki böyle bir köşk, bir sanat eseri.
Ve onun bir uzantısı, daha doğrusu. Yani kendini ondan ayrı görmüyor anlatırken. Mesela haddini bilmeyen bazıları isim yazmış oraya, duvarlara, öteye, beriye. Şimdi halbuki o mağaranın oluşumu hocam milyonlarca yılda olmuş. Diyelim ki bir sarkıt var. O sarkıtın ucunda bir aspirin kadar diyelim ki bir yumuşak doku var. O zamanla katılaşıyor. Katılaştıkça sarkıt uzuyor. Mesela o şey bile, yanlış hatırlıyor olabilirim, 100 yılda oluşuyormuş.
Ufacık bir aspirin kadar.
Aspirin kadar kısma. Ama mesela elinle onu edebiliyorsun yani.
Bir saniyede
silip yok edebiliyorsun.
100 yıllık
yani
bir sanat eserini.
Evet. Şimdi mesela bunları anlatırken yani sanki onun bir parmağını koparmışsın gibi anlatıyor yani.
İşte hocam sufilerin çok ilginç yani.
Evet.
Önce bunları yaratan bütün bu sanatın sahibi yüce Rablerine kalplerini bağlıyorlar.
Evet.
Onun daha ilginci, orada kalmıyorlar. Oradan yola çıkarak bu yüce yaratıcının, Rabbimizin bütün sanatını takdir edip karıncanın farkına varıyor hocam.
Evet.
Taşın, kayanın farkına varıyor. Ağacın, çiçeğin, börtü böceğin farkına varıp onlarla konuşmaya başlıyor hocam. Biliyorsunuz bu Yunus Emre'nin meşhur sorduğum sarı çiçeğe
evet,
annem
evet,
babam var mıdır? Hepimiz biliriz de.
Evet.
Biraz düşünsek yani biz sarı çiçekle konuşmak kolay bir iş değildir esasında.
Kesinlikle yani.
Biz de niye diyemiyoruz sorduğum yeşil ağaca annem babam var mıdır? Diyemiyoruz çünkü o farkındalığı kaybetmişiz. Yani ağaç bizim için yani öylesine bir odun parçası gibi oluyor bazen maalesef.
Evet.
Hayvanat bazen öylesine yani. Değil hocam, sufiler onun da farkındalar.
İbn Arabi hocam bir yerde söylüyor. Taştı, topraktı, hayvandı, bitkiydi. Bunlar da konuşur da diyor. Herkes anlamaz diyor onların konuştuğunu.
Ayette geçiyor hocam. Bütün kainattaki her varlık Allah'a tesbih ediyor.
Evet.
Ancak siz onların dilini anlamazsınız diyor ayet-i kerime.
Evet.
Belki hocam tabii manevi olarak insan yükseldikçe dilini anladığı varlık sayısı artıyor.
Evet.
Yani bir zaman geliyor ağaçların zikrini. Hatta hocam Mevlana Hazretleri bu konuda çok da güzel beyitleri var. Hayvanların zikrini anlatırken. İşte kumru kuşları ku ku veya hu hu. Ku nerede demek? Neredesin ya Rab? Neredesin ya Rab? Veya hu hu o her şey o gibi bir zikri var. Leyleklerin diyor lek lek lek senin için ya Rab. Her şey senin için ya Rab.
Lebbeyk.
Arapçada leke vardır hocam.
Ha ayrıca.
Evet.
Tamam, bir de lebeyke benzetenler
olabilir. Şimdi yani Mevlana ruhen inceldiği için hayvanatın zikri anlamış. Esasında bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii mucizelerinin yansıması. Peygamber Efendimiz de taşlarla konuşurdu. Hani bugün Ebu Cehil eline bir avuç toprak almış veya çakıl taş almış. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elimde ne var bil bakalım. Diyor ki Peygamber Efendimiz, benim peygamber olduğumu ben mi söyleyeyim yoksa elindeki çakıl taşları mı söylesin diyor. Yani peygamberimiz ağaçlara selam verirdi. Taşlar peygamber selam verirdi. Onlarla konuşurdu. Ebu Cehil tam atıp kaçıyor o taşları konuşmaya başlayınca elinde. Yani bütün mahlukat esasında bizle konuşuyor hocam da.
Evet.
Biz de onlara verecek vakit, nakit, göz, kulak olmadığı için
anlamıyoruz.
Anlamıyoruz. Yani. Anlamayınca da onlar bize dilsiz gibi geliyor.
Geliyor. Hocam Sadi Şirazi Gülistan kitabında anlatıyor. Gece kervanla yola çıkmış bir kervan. İşte bir ormanda konaklıyorlar. Allah aşkıyla kendinden geçmiş bir tane meczup da bunlar arasında. İşte şey gün doğumuna doğru çığlık atmış meczup ve oralarda böyle deli divane dolaşmaya başlamışlar. Sormuşlar buna ne oldu? Yani nedir bu şeyin? Demiş ki bülbüller ötüşüyor diyor, keklikler bağırışıyor diyor, kurbağalar çağrışıyor. Bir kuş sabaha dek ötüyor. Bütün bunlar diyor, onları siz ses olarak duyuyorsunuz da onlar diyor Allah'ı zikrediyor diyor. Onlar Allah'ı zikrederken diyor ben nasıl durayım diyor yani. Şimdi ona yüklediğin anlam işte yani sonuç olarak o bitkiler ve o hayvanlar hatta o taş, o toprak, o yıldız Allah'ın verdiği programa göre hareket ediyor. Öyle değil mi hocam?
Hocam bir örnek de ben vereceğim şimdi. Çok evet. Güzel bir şeye dokundunuz. Kanuni Sultan Süleyman hocası Ebu Suud Efendi'ye sarayın bahçesinde armut ağaçları var herhalde. Karıncalar sarmış. Hani bunları temizlesek öldürsek caiz evet. mi diye. Meyve ağaçlarını sarınca karınca günah var mı karıncayı kırınca. Şiirle tabii büyük padişah.
Edip. Şiirle gönderiyor mesaja.
Ebu Suud Efendi de buna cevap veriyor. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Şimdi tarihimiz hakikaten hayvanların farkında. Mesela hocam bir örnek vereyim. İlk bölüm bitireceğiz.
Evet.
Mescitlerimizde hocam serçe kuşları için taşların içine evler yapmışlar. Şimdi hocam hangi medeniyette böyle bir şey var?
Evet.
Mesela gökdelenlerde kuşları yuva yapsın diye bir artık bölüm yok maalesef. Bir de hocam işin ilginç tarafı bu camilerin yapıldığı yıllarda Osmanlı'da her taraf ağaçtı, ormandı. Zaten ihtiyaç bile yoktu değil mi camilerin efendim duvarlarına kuşları yuva yapmaya?
Evet, evet.
Ecdadımız hocam o kuşların hakkını yememiş.
Hala duruyor o şeyler
hala
yani.
Hala duruyor. Ama bugün hakikaten çok ihtiyaç var bunlara çünkü ağaç şimdi kalmadı şehrimizde.
Ağaç kalmadı. Ay hakikaten ya.
Belki hocam bunun bir göstergesi İstanbul şehrimiz her geçen gün çoraklaşıyor. Sebebi de ağacın farkında değiliz. Ağaçları kesmek, onları yok etmek, hayvanların habitatlarını yok etmek maalesef bize acı vermiyor hocam sanki.
Evet yani yaş kesen baş keser diyordu Fatih Sultan Mehmet Han. Üstelik ne zaman yani hani ağaç kıtlığı olan bir şey değil. Yani uçakla havalandığınız zaman hocam o zaman ürküyorsunuz. Yani ormanların ne kadar azaldığını o zaman daha çok görüyorsunuz.
Hocam
yani.
Bir temel fıkrasıyla bitirelim isterseniz bu bölümü. Hani Temel'e demişler ki ula Temel şu ormana baksana. O demiş ki ağaçtan bir yer gözükmüyor ki demiş. Nerede bakacağım ormana? Şimdi bu hesap yani Fatih Sultan Mehmet'in bu sözü söylediğinde.
Her taraf orman.
Her taraf orman. Yani ağaçtan evler gözükmüyordu. Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde beraberiz. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Kitap okuyarak insan kendini terapi edebilir mi? İnsan kendinin farkına varabilir mi? Şeklinde bir konu işliyoruz bugün. Hocam dedik ki birinci bölümde insan kendinin ve çevresinin farkına varır. Onlarla empati yapar. Hatta sadece evet. insanlarla değil, hayvanlarla, bitkilerle, taşlarla, kayalarla empati yapar. Onlarla adeta konuşur. Hocam bugün mesela Batı'da böyle zaman zaman böyle güzel programlar yapıyorlar. Ülkemizde maalesef az bunlar. Zaman zaman tabiata çıkıp tabiatta yürüyüş ama
evet.
ağaçlar empati yaparak.
Hatta ağaçlara sarılmak şeyi başladı şimdi mesela.
Öyle mi hocam?
Modası,
nasıl bir şey hocam
başladı.
Bu?
Gidip nasıl hani bir sevdiğiniz birisiyle karşılaştığınız zaman kucaklaşırsınız ya.
Evet.
Orada da şeyle kucaklaşıyorsun yani ağaçla. Şimdi orada o kadar tabiattan kopmuş ki bizde o kadar kopma yok yani. Orada o kadar kopmuşlar ki bunlar onlar için şey tabii böyle çok ütopik davranışlar oluyor yani. Ama bizim geleneğimizde hani Aşık Veysel'in türküsü var ya hocam. Derdimi dökeydim derin dereye miydi? Yani mesela gider bizim insanımız deriyle dertleşiyor mesela gölle değil.
Dere aktığı için.
Dere akıp götürür yani o derdi.
Deri kirletir ama dereyi kirletemez.
Evet evet. Şeyde de bu arada Batı'da hocam aşağı yukarı 1916'da ilk kitap yayınlanıyor. Böyle kitap okuyarak kendini iyileştirme üzerine, biblioterapi üzerine. Samuel Crothers diye bir isim bu konuda ilk kitabı yazıyor ama tasavvufta bunun geleneği çok eski. Yusuf Hemedani Hazretleri ki 1140'ta vefat etmiş yani.
Evet.
Şey diyor, eğer sufilere erişemezseniz diyor, her gün onların sözlerinden 8 sayfa okuyunuz diyor.
Ki onlardan istifade edesiniz.
Yani.
Çünkü onların sözleri hocam kalpten çıktığı için kalbe girer.
Evet.
Sadece dilden çıkıp kulaktan girip kulaktan çıkmaz.
Evet.
Kalpten çıkan söz kalbe girer diyor hocam sufiler.
Evet. Orada Feridüddin Attar Hazretleri açıklama yapıyor, şey diyor. Kalbin de orduları vardır diyor. Bu sözler o orduları güçlendirir diyor. Onlara güç verir, kuvvet verir, cesaret verir, azim verir.
Çünkü hocam bunlar hep yaşanmış, pratik edilmiş bilgiler. Yani böyle efendime söyleyeyim sadece kitap okunarak sağdan soldan toparlanmış, derlenmiş sözler değil.
Değil, evet.
O sufi hocam onu yaşamış, hissetmiş.
Evet.
O sözlerin içini doldurmuş. Sanki bir arının peteği doldurması gibi. Ondan sonra bize verdiği zaman bir böyle içi dolu bir petek. Balla dolu bir petek. Yani boş olsaydı, sırf şekil ve kalıp olsaydı hocam etkili olmazdı.
Olmazdı.
Hocam o yüzden hatta dediğiniz gibi bunu daha sonra tahmin ediyorum. Mevlana da söylüyor. Bizden sonra Mesnevi şeyhlik edecek ve arayanlara doğru yolu gösterecek. Onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir. O zaman şunu söyleyebilirim kıymetli hocam. Yani sufilere erişilemeyen yerlerde gerçek bir Allah dostu erişemiyorsak,
evet, diyelim,
uzak bir Avrupa ülkesinde yaşıyorsunuz veya Türkiye'nin ücra bir köyünde yaşıyorsunuz, o zaman yapılması gereken maneviyatla alakalı güzel kitapları alıp okumak.
Evet.
Onların tavsiyelerine uymak.
Orada şöyle bir şeye belki dikkat çekmek lazım ayrıca hocam. Mesela diyelim ki tasavvufla ilgili olarak yeni okumaya başlamış birisi, bakıyorsunuz almış Pir İbni Arabi'nin Fususül Hikemini okuyor.
Evet, orada bir sıkıntı var değil mi hocam sanki?
Ben diyorum ki önce şeyi okuman lazım. Diyelim ki İmam Gazali'nin Kimya-i Saadet'ini okuman lazım.
Avarif'in okumak lazım.
Veya Avarif onu okuması. Veya diyelim ki Divan-ı Kebir'den gidiyor Mevlana'nın.
Ki ama, aşk dolu ve cezbe dolu bir kitap. Ona giren kitap. Bu olur gider hocam
yani,
o kitapta.
Ne yapması lazım? Mesnevi'yle bir yol alması lazım.
Tabii.
Ve bir de Mesnevi'deki o öyküleştirme, hikayeleştirme tarzı hocam şimdi Batı'da son derece revaçta. Türkiye'de de son zamanlarda şey çıktı. Masal anlatıcıları çıktı. Yani yetişkinlere masal anlatıyor yani. Hatta bir tanesi benim bir arkadaş Didem Köktaş diye bir Türkçe öğretmeni İzmir'de sahne alıyor bildiğiniz. Böyle tiyatral bir ortam oluşturuluyor. Biraz sinemasal ortam, mum ışıkları.
Ve orada hikaye anlatılıyor mu hocam? Mesnevi hikayeleri.
Bağlama. Mesnevi hikayeleri anlatıyor. Bizim eski Türk hikayelerinden anlatılıyor. Başka hikayelerden anlatıyor. Aslında geleneğimiz hocam şey vardı. Kısa gu denirdi.
Kısacılar.
Evet. Kassas ve bunlar. Evet. Yok şöyle o ayrı. O değil. Bu kısa guların özelliği şu. Bunlar köy köy dolaşıp o köylerde gidip hikaye anlatıyor.
Ama çok güçlü şekilde anlatıyor.
Tiyatral bir şekilde anlatıyor. Hem çocuklara hem yetişkinlere. Hatta bununla ilgili bir Türk filmi de vardı. Unuttum onun adını. Böyle köy köy dolaşıp şey anlatan. Tabii maksat orada hikaye anlatmak değil. Maksat orada şey vermek.
Ders almak değil
hikayeyle
mi hocam?
Hikayeyle mesaj vermek ama şimdilerde psikoterapide çok önemsenen bir şey. Çünkü hikaye zihinde çok kalıcı hocam. Ve insanlar hiç durmadan onu kendi kafalarında yoğuruyor. Daniel Goleman var mesela. Duygusal zekanın yazarı.
Evet.
Önemli bir isim. O mesela sufi hikayelerin ne kadar iyileştirici olduğu konusunda bir şey vardı. Bir yazısını okumuştum. Türkçe'ye çevrilen bir kitapta.
Hocam ben de şöyle bir şey hatırlıyorum. Siz hatırlamaya çalışın o sözünüzü. Hikayeler insanı tehdit etmiyor. Yani ben size bir şey söylediğim zaman sizi eleştirmiş oluyorum bakıma.
Evet, evet, evet.
Hocam saçınız başınız dikkat edin dediğim zaman altında saçınız başınız dağınık.
Evet, evet. İşte hocam, yargılama var doğrudan.
Namazınız vaktinde kılın dediğim zaman.
Evet.
Siz yani kılmıyormuşsunuz gibi bir. Ama hikaye anlatıldığı zaman ortaya.
Evet.
Kimse rahatsız olmuyor. Kimseye şahsi direkt şahsını hedef olarak bir şey söylemiyorsunuz. Ama herkes o hikayeden gerekli dersi çıkarıp saklıca, gizlice kimseye hissettirmeden Yani dersini alıyor diye hocam söylüyor psikologlar.
Kesinlikle. Ve bir de hani sonradan sonra bunu tekrar tekrar şey diyor. Tekrar tekrar ele alıyor.
Hocam o zaman şunu söyleyeyim.
Şey diyor hocam, özür hocam, buldum hocam. Onu. Kıssaların tasavvufta ki kıssaların psikolojideki yansımalarına dikkat çekiyor. Diyor ki bu kıssalar bilinçaltının dilini konuşuyor. Mecaz ve hislerin, hayal gücü ve iyileştirmenin dilini. Kıssaların belki de en kuvvetli yanı mevcut duruma dair bambaşka bir anlayış sunabilmesi. Ümitsiz kör düğüm gibi hale gelmiş olan konularda insanlara yepyeni ilhamlar verebilmesi. Sufi hikayeler için söylüyor bunu yani. Onun için Sufi hikayelerini böyle doğrudan psikoterapide kullanma konusunda da bir şey var, bir yöneliş var bazı. Mesela Nusret Peşeşian diye bir İran kökenli Alman, Doğu hikayeleriyle psikoterapi diye bir şey var, kitabı var. Ağırlık Sufi hikayeleri.
Hocam ben de Mesnevi'nin kıssalarını çok kullanırım derslerimde. Çünkü hakikaten hemen hemen her olayla alakalı çok nezih, bazen nezih bazen de sert, onu da söyleyeyim. Evet. Hikayeler var yani, bir kere dinleyince bir daha unutamıyorsunuz. Diyor ki hocam mesela Mevlana Hazretleri bir kıssada.
Evet.
Avcının birisi diyor dağda avlanırken bir ayı, bir koca ejderha yılanın eline düşmüş. Ejderha yılan bunu boğacak ayıyı. Belki de yavru ayıdır. Çok da büyük olmayabilir muhtemelen. Avcı gidip o yılanı öldürünce ayı bu efendi artık böyle peşine düşüyor. Hayran kalıyor. Benim hayatımı kurtardı diye. Onun çantasını taşıyor. Ona dağdan ballar getiriyor. Ne bileyim işte. Her türlü hizmetini görmeye başlıyor. Diğer arkadaşlar diyorlar ki bu avcıya, ya etme eyleme. Ayıdan dost olmaz. Hayvan hayvandır. Fazla yaklaşma. Tamam, ufak tefek işlerini gördür belki ama ayıyla aynı odada yatma mesela, ne bileyim.
Evet.
Çok fazla düşüp kalkma. Yalnız kalma ayıyla. Adam da diyor ki siz beni kıskanıyorsunuz. Böyle güzel hizmetçi buldum ya kendime. Çünkü bu hayvan ağır ağır eşyalar taşıyor belki peşinden. Siz beni kıskanıyorsunuz, ya etme eyleme. Bak herkes kendi cinsiyle arkadaş olur. Ayıdan dost olmaz deseler de adam kabul etmiyor.
Evet.
Hocam, en son ayı tabii bu efendiyi çok sevdiği için bir gün efendi uyumuş bir ağacın altında, sinekler geliyor tabii, rahatsız ediyor. Kovalıyor kovalıyor ayı, bir türlü kovalıyor. En son bir tane sinek gelip adamın alnına konmuş. Ayı da tabii efendiyi çok sevdiği için.
Evet.
Gidiyor değirmen taşı gibi büyük bir taşı kucaklıyor. Sineği öldürmek için adamın başına vuruyor. Şimdi hocam bunu dinlediğin zaman hemen dersi çıkarıyorsunuz ya kardeşim. İyi niyetli bile olsa,
evet,
saf, aptal böyle tiplerle dost olma. Hani bir şey vardır, akıllı düşman, aptal dosttan hayırlıdır.
Yedir, evet.
Yani
evet,
yanlış insanlarla dostluk kurma hocam. Mesela bunu şimdi böyle söylediğiniz zaman bir insana yanlış anlayabilir. Ya sen benim çevremi beğenmiyor musun der. Ama bu hikayeyi anlattığınız zaman kendisine yanlış tipli tipler varsa etrafında, anlıyor ki onlardan bir fayda gelmez.
Gelmez, evet.
Zarar gelir hatta.
Şimdi bazıları var böyle tipler, şey aslında gerçekte küstahlar, yok ben açık sözlüyüm. Aslında küstah, açık sözlüyüm dediği küstahlık aslında yani. Davranışları itibariyle yani. Böyle insanlara katlanmak zorunda değil insan. Yani onlara işte ayıyı da dost olmak gibi bir şey oluyor yani. Şeyh Edebali'nin bu tür insanlarla ilgili uyarılar var. Yani bunlarla arkadaşlık yapılmaz diye yani.
İnsanın moralini bozan, insanın özgüvenini düşüren,
aynen,
insanı aşağılayan, hatta hocam bazı
enerjisini
insanlar,
sömüren,
bazı insanlar duruşlarıyla bile size negatif enerji veriyor.
Aynen öyle. Hiç tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Yani sanki cin çarpmış gibi rahatsızlık duyuyorsunuz. Çünkü şey, sonuç olarak negatif dalgalara yayıyor yani.
Hocam bunlar daha çok narsist kişilikler herhalde değil
daha
mi?
Daha çok narsist tabii.
Yani kendini
narsist
beğeniyorsa sizi görünce, yani o kendisinin daha sizi küçük bir tepe gibi veya sizi küçük bir, ne bileyim, ağaç gibi görüyor.
Bunun
dağın yanındaki.
Şey tarafı bile var hocam. Yani fiziksel tarafı bile var. Mesela bir insan sevinçliyken ya da üzüntülüyken ya da stresliyken beynin yaymış olduğu şeyler var. Elektrik dalgalar var ve bunlar birbirinden farklı dalgalar. Ve onlar fiziksel olarak da sizi etkiliyor. Yani işin bir psikolojisi var ama böyle bir fiziksel tarafı da var. Mesela diyelim ki orucun bir fizyolojik tarafı yok mu hocam? Var.
Tabii.
Psikolojik tarafı var. Bir metafizik tarafı da var. Yani böyle insan ilişkilerinde böyle sömürücü olan insanlardan, moral ve motivasyonunu düşüren insanlar. Çünkü moral ve motivasyon ne demek hocam? Bir kuşun kanadı neyse İnsan için odur. Moral ve motivasyon o. Onu yıktıysa ben şey diyorum. Eğer sürekli moral ve motivasyonunuzu kıran birisi, bir yakınınız bile olsa kontrolü kırma hakkınız var yani. Yani annem babam bile olsa ya bak burada durman lazım anne baba. Çünkü bu benim kolum kanadım. Yani bunu kırma diye bir tepki vermek lazım yani.
Hocam Mevlana Hazretleri çok güzel bir konuda şey yapıyor. Kötü nazarın diyor tedavisi iyi nazardır. Gittiniz bir yerde sizin moraliniz bozdular. Zaten ayet-i kerime diyor ki muhterem hocam, kıymetli dinleyicilerimiz, ve künü ma'as sadıkin. Dost doğru, tertemiz insanlarla beraber olun. Onlar sizi manen, madden, motivasyonel açıdan, onlar sizi yükseltir. Onlar sizi aşağılamaz. Onlar sizi tam tersine daha çok motive eder.
Evet.
Ve hadis-i şerif meşhur. İşte yani adam kir paslı bir iş yapıyorsa onun yanına gitme diyor. Yani körükçüden bahsediyor hadis-i şerifte.
Evet.
O körükçü diyor böyle ateşi üfledikçe sana diyor toz toprak bulaşır.
Değil mi?
İs bulaşır. Hakikaten kıymetli hocam yani Kur'an, sünnet ve bizim sufilerin eserlerinde bu psikoterapinin hemen hemen bütün altyapısı, temel taşları çok sağlam bir şekilde var.
Evet.
Belki tek eksiğimiz hocam, bunları günümüz insanına tam aktaramıyoruz. O konuda birazcık daha çok çalışmamız gerekiyor.
Tabii bunları hiç durmadan işlemek gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde Hazreti Allah gökyüzünde yıldızların bir mizan üzere bir hesap, kitap, düzen içinde olduğunu söylüyor ama bunu yeryüzüne uygulamamızı istiyor.
Ella tadagav fil mizan, sakın dengeyi, mizanı, ölçüyü bozmayın diyor.
Şimdi buradaki bunu, bu sadece mizanı dar anlamda terazi olarak değil ki. Mesela diyelim ki bir şehrin de dengesi vardır, öyle değil mi hocam? Bir bina yapıyorsun. İnsanların giriş çıkışları, ihtiyaçları, ilişkileri vesaire var. Bütün bunları hesaba katmak gerekiyor. Bu ne demektir? En azından matematiği bilmen lazım, mühendisliği bilmen lazım. Ama bütün bunları sana Kur'an hazır vermiyor. Ne diyor? Sana akıl vermiş. Senin akılla bunları üretmen gerekiyor yani. Ama bazen böyle bir hastalık da var hocam. Böyle dar anlamda her şeyi doğrudan Kur'an'dan şey etmek, çıkarmak. Çünkü tamam, Kur'an sana bir şey veriyor. Yol yordam veriyor. Sen o yol yordamı kullanmıyorsun. Kök 2'nin nasıl çıkacağını sana Kur'an-ı Kerim doğrudan söylemez. Sana der ki hala aktetmiyor musunuz der yani.
Veya hocam ayet-i kerime de meşhurdur. Hani Kur'an'da biliyorsunuz Allah-u Teala kuru yaş hiçbir şeyi terk etmedik. Hepsini içine aldık diyor.
Evet.
Adam birisi gelmiş. Demiş kardeşim Kur'an'da helva tarifi var mı? Madem her şey varsa helva tarifi. Helva yapacağım.
Evet.
Ya Kur'an-ı Kerim haşa yemek kitabı mı? Ama tarifi var, şöyle var. Alimlerimiz diyor ki fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun.
Değil mi?
Bir şey bilmiyorsanız
bilenlere sorun.
Gidin onun ehline sorun.
Yani
Kur'an-ı Kerim ana prensipleri koymuş ve bu ana prensipleri Peygamber Efendimiz daha çok açıklamış ve sahabeler daha çok, tabii her geçen gün bu ilimde çoğalmış. İşte bizim sufiler daha çok hocam dediğiniz gibi işin duygusal boyutunu, manevi ve ruhani boyutunu ele almış. Bunları damıtarak işte Gazali'nin İhyasında, Mevlana'nın Mesnevisinde, İbn Arabi Hazretleri'nin Fütuhatında, ne bileyim diğer bütün tasavvufi eserlerde biz bu bilgilere ulaşma şansımız var.
Burada şöyle bir sorun da oluyor değil mi hocam? Şimdi özellikle tasavvufla ilgili yeni böyle ilgi duyan özellikle liberal ve sol çevreden gelen okurlar var. Şimdi tasavvufta söylenen sözlerin bir makam karşılığı var. Bir söyleyenin makamı var. Bir de muhatapların makamı var. Ona göre konuşmuşlar mesela.
Bugün şimdi bu mesela, sıkıntımız var değil mi hocam?
Şimdi bunu mesela mutlak 2x2=4 gibi algılayınca o zaman olmuyor. Mesela diyelim ki ilk yerde anlattığınız Beyazıt Elbistami'nin iki karınca için çölde 4 saatlik yolu geri gelmesi Beyazıt Elbistami ayarında bu şeydir. İdeal bir pratiktir. Ama diyelim ki günümüzdeki ortalama bir insanın bunu yapma şansı var mıdır? Yoktur. Ona göre bir, ama buradan şu ilkeyi çıkarması lazım. Hakkaniyet, hiç kimsenin hakkını yememe konusunda, bitki ve hayvan bile olsa hakkını yememe konusunda duyarlı olmaktır.
Evet hocam, bunu söyleyecektim ben de. Bazı hocam çocuklarımız karınca öldürmeyi çok seviyorlar mesela. Küçük çocuk yani 3 yaşında, 5 evet. yaşında elinde bu sopa veya ayağını çiğneyerek, evladım yavrum bak bunlar da bizim gibi bir varlık. Bunun da ailesi var, anası var, babası var, yapma.
Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası almaz.
Şimdi hocam bunu öğretmek var.
Evet.
Bir de çocuğu, oğlum ne yaparsan yap, boş ver. Canına göre karınca öldür, bilmem ne öldür demek var. Veya bir ağacı çocuk zarar veriyor, dalını kırıyor.
Evet.
Şuurlu bir insan diyor ki yavrum evladım bak bu ağaç ümmete, insanlığa, kurda kuşa faydalı. Bu ağaca zarar verme diyor. Başkası da sen benim çocuğuma ne karışırsın kardeşim? İstediği gibi ağaca tırmansın, ağacın dallarını kırsın. Meyvelerini olduğu gibi silkelesin, israf etsin. Şimdi hocam bu yani farkındalık bizim günlük hayatımıza gelmeli. Belki Mevlana Beyazı bir Samaz gibi bir karınca, iki karınca için 3-5 saat yola gidemeyiz ama en azından etrafımızdaki karıncaları kırmayız.
Onları kırmayız, hak yemeyiz.
Ağacın efendim işte gereksiz yere dallarını kırmayız. O da bir farkındalık gibi hocam sanki.
Kesinlikle. Bir de şey hocam şöyle bir şey oluşuyor. Kendi hakkına da insan mukayyet olmalı. Hakkını yedirmemeli yani. Şimdi bizim insanımız kendi hakkının yenilmesine göz yumuyor. Diyelim basit bir şey yani. Biz öyle bir kuşağız ki diyorum hocam minibüste para üstü istemeyden mahcubiyet duyarız yani. Halbuki o senin hakkındır. Yani onu isteyeceksin. Şimdi kendi hakkına mukayyet olmayınca başkalarının hakkını da önemsememeye başlıyor. Ben orada hakkımı kullandırdım. Ben burada kullandırdım.
Başkası da burada hakkını bana kullandırsın.
Şimdi kendi hakkına da sahip çıkması lazım insan. Bu kendi hakkına sahip çıkmak bir bencillik değildir.
Özellikle hocam bizim bu Müslüman kesimde daha fazla var bu. Biraz ezilmişlik var. Biraz itelenmişlik psikolojisiyle.
Ama onu zannediyor, tevazu zannediyor, din zannediyor. Öyle değil mi?
Değil
yani o eziklik sanki tevazu. Halbuki tevazu denge davranış, öyle değil mi hocam? Onunki aslında zillet.
Aslında hocam kibirliğe karşı kibirlenmek sadakadır diyor Peygamber Efendimiz. Yerine göre yani adam sizi eziyorsa ve amme hukukunu ilgilendiriyorsa hocam. Yani sizin tek başınıza ilgileniyorsa belki o bir parça farklı bir şey mesela ama özellikle ammeyi ilgilendiriyorsa, bütün diğer insanların hakkına da zarar veriyorsa orada daha böyle hakikaten sert çıkmak icabına göre hocam herhalde gerekiyor.
Yani mesela Mevlana bizde hep şey olarak algılanır ya hocam. Böyle hep aşk, hep merhamet, hep şefkat. Ama yani Celaleddin bu adı yani gerektiği zaman son derece celalli şeyleri var.
Sırasında hocam Mesnevi'yi okuduğun zaman çok özür dilerim buradan denmez ama ey himar. Yani eşek kelimesini kullanıyor. Yani kızdığı zaman
yani sözünde esirgemiyor yani.
Sözünde esirgemiyor.
Yani şey sanılıyor böyle tasavvufun öngördüğü insan tipinin bir yanağına vurduğun zaman hani mevcut
gibi.
İncillerde vardır ya orijinal dediğim mevcut İncillerde öbür yanağını çevir. Ya da bir eline vur elindeki ekmeği al. Böyle bir insan modeli öngörmüyor yani tasavvuf.
Eyvallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün güzel konulara girdik. Biraz farkındalık meselesi. Siz de yani şeyden bahsetmiş oldunuz. Hareketlerimizin farkına varalım. Yani tabii hak yemeyelim. Kendimizin hakkını da yedirmeyelim demiş oldunuz herhalde hocam.
Evet.
Bu şekilde.
Aynen böyle.
Son sözünüz hocam alayım. Var mı son sözünüz?
Yani doğaya dönmekle ilgiliydi. Nurettin Topçu Üstad ehli tasavvuf bir isimdir. Gururlar, arzular sizi kemiriyor mu? Dağlarda dolaşın diyor. Gurur ve arzu sizi kemiriyorsa dağlarda dolaşın diyor. Hırsların işkencesiyle kıvranıyor musun? Git bir ağacın altına sığın. Tabii sadece fiziksel orada olarak orada durma. Yani işte tabiatla hemhal olursan o zaman Allah'ın kudretini daha fazla hissedersin. Ama biz beton şehirlerde hep insan yapısı negatif şeyler olunca kalbimiz de katılaşıyor.
Hocam bu ağaçla alakalı önümüzdeki hafta inşallah İbn Arabi'den bazı farkındalık hikayeleri anlatacağım. Orada devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşçakalın.